Ayrım 10. Kader ağlarını örerken. Agop J. Hacikyan, sayfa 142. 13. Ermeni cemaatinin Waldorf'taki balosu o sezonun ilk çarpıcı olayıydı. Evdeki münakaşalara karşın Maro yine de tüm aileyi programladı. Her yıl olduğu gibi yine herkesin her sorununa çözüm buldu. Ne giymek gerekir? Jake hangi kız arkadaşını davet etmeli? Kızları kim eskortluk edecek? Maro'ya gelince o kendisi için siyah pilili bir elbise seçmişti. Mantıklı bir dekotesi olan ciddi bir elbise. Son dakikada siyah uzun kadife eldivenlerle kıyafetini tamamladı. Saat 8 civarında arabalar konvoy halinde Waldorf'un önündeki caddeyi doldurmaya başladılar. Çok sayıda otel görevlisi bir arabadan ötekine koşturuyor, gelenleri karşılamaya çalışıyordu. Meraklılardan oluşan bir kalabalık gelenler arasında ünlü olanlarını görebilmek için caddeye taşmıştı. Maro'nun zarif silüeti arabalardan birinden dışarı süzüldü. Arkasında Vartan, kiralık smokininin içinde çok rahatsız bir biçimde yürüyordu. Çift ağır adımlarla otelin holine doğru ilerlemeye başladı. Organizasyon komitesinin başkanı Dr. Arch Gregorian ve karısı Nancy onları çift açılımlı geniş merdivenlerin altında bekliyordu. Maro, baro salonunu hayranlıkla izliyordu. Büyük kristal avize, altın yaldızlı eşyalar, şam işi çiçek işlenmiş masa örtüleri, İngiliz porselenleri ve gümüş çatal bıçak takımlarıyla salon muhteşem gözüküyordu. Salon duvarlarındaki aynalar salonu olduğundan büyük göstererek mekana uçsuz bucaksız bir görüntü veriyordu. Gelenler arasında önemli şahıslar oldukça fazlaydı. Birleşik Amerika'nın doğu kıyılarında yaşayan Ermeni cemaati, Psikoposu, Başpatrik Sabiryan, onun sağında gecenin onur davetlisi olan New York şehri belediye başkanı ve eşi. Yine oldukça tanınmış birkaç davetli arasında ise Ermeni cemaati başkanı Hayk Sarafyan ve karısı ile Dr. Arch Gregorian göze çarpıyordu. Bilindiği gibi salonun kapıları içeri girenlere ağır ağır salınma olanağı sağlamak için ardına kadar açıktı. Davetli kuyruğu ağır ağır ilerliyor, böylece birbirinden şık hanımlar birbirleriyle ayaküstü sohbet ve dedikodu edebiliyorlardı. Balyanların çocukları da oradaydı. Zaten bu balo, onların Ermeni cemaati organizasyonları arasında katıldıkları yegane etkinlikti. Nayri, birden nişansı Greg'i dürtüklemeye başladı. Bak bak, salonun girişinde mavi takımlar içindeki uzun boyluyu görüyor musun? Güvenlik görevlisi kapıda durdurdu. Çok da yakışıklı değil mi? Belli belirsiz bir gülümseme yüzüne yayıldı. Gidip neler olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Sanırım içeri girmesine engel oluyorlar. Çok yazık, oysa tam Araksi'ye göre bir tip. Nur geceye gelen Ermenilerden Balyan ailesiyle ilgili bilgi edinebilmek umuduyla gelmişti. Salonun dört bir köşesine yayılan resmi ve sivil görevliler onu salonun girişinde durdurdular. Gardiyan nedenleri sıralamaya başladı. Bir dakika bayım. Aa bekleyin, giremezsiniz, davetiyeniz yok. Ayrıca smokin mecburiyeti var. Adım Nur Kardam, otel müşterilerindenim. Yalnızca içeri girenlerle konuşmak istiyorum. Birini bulmaya çalışıyorum da. Sadece davetiyeli ve resmi gece giysili olanları içeri alıyoruz. Yüksek sesle konuşan bir grup insan nedeniyle Nayri, görevliyle Nur arasında geçen konuşmanın devamını duyamadı. Gözlerini Nur'dan alamıyordu. Cazibesine kapılmıştı. Tuhaf, ne oluyor bana böyle? Bu tip adeta soluğumu kesti, dedi kendi kendine. Nur, hole geçerken genç kızın kendisini izlediğini fark etti. Bir an durakladı ve kızı süzdü. Ani bir şok yaşıyor gibiydi. Vücudunda tuhaf bir ürperti duyumsadı. Nayri başını yeniden çevirdi, heyecanlanmıştı. Sakinleşip kendine geldiğinde bir kez daha genç adamın bulunduğu yere doğru döndü ama o gözden yitmişti. Onu aramak üzere hemen hole geçti ve genç adamın asansörün önünde durduğunu fark etti. Adımlarını sıklaştırmıştı ki birden durdu. Niye karışmak istiyordu ki? Sonra bir anlık duraksama. Holün kalabalığı gözlerinden silindi, duygu serine kapılmış gibiydi. Baro salonuna yeniden dönerken içini saran bu duygunun nedenini bilmiyordu ama mutlulukla dop doluydu. Nayri, genç adamın adını tam duyamamıştı ama bunun bir Amerikalı adı olmadığından emindi. İngiliz ya da Fransız adına da benzemiyordu. Aman boş ver, umurum değil zaten, diye mırıldandı. Greg bekliyordu. Aileler kucaklaşıyor, gençler büyüklerinin elini öpmek için sıraya giriyorlardı. Maro ve Vartan çok duygulanmışlardı. Nayri annesine sarılırken kulağını fısıldadı. Dikkat anneciğim, başpatliğin gözü dekoltene takıldı. Nayri gülmekten patlıyordu ki birden babasının gülme anlamına gelen göz işaretini gördü, hemen sustu. Yemek önceden belirlendiği gibi geçiyordu. Davetliler bir yandan güzel menüdeki yiyecekleri tadıyor, bir yandan da ara vermeden konuşuyorlardı. Vartan ve Maro şeref konuklarının oturduğu masadaydılar ve her biri kendi tarafındaki davetlerle konuşuyor, ilgileniyordu. Piskoposun Uzun uzun konuşması Bartan'ı sersemletti. Bir kulağıyla dinliyor, bir yandan yanındakileri başını sallayarak konuşmalara katıldığını göstermeye çabalıyordu. Nedense geçmişi bir sessiz film gibi sanki önünde resmi geçit yapıyordu. Maro ile Ellis Island'daki Amerika'ya yeni gelenlerin ilk başta yerleştirildikleri bir ada. Kağıtları düzenlenenler birer ikişer bir köprüden geçerek karaya ayak basıyordu. Paslanmış köprüyü geçeli çok, çok uzun yıllar olmuştu. O köprüye Peloponnes yıldızı adını takmışlardı. Goh pantolonlu Thomas bu yeni dünyadan korkmuş, hem de ağzı açık etrafını hayran hayran seyretmeye koyulmuştu. Köprünün öbür ucunda ise kardeşi Nubar onları bekliyordu. Birden başpiskoposun sesiyle kendine geldi. Umarım kararınız nedeniyle pişmanlık duymuyorsunuzdur. Tabii ki hayır. Sırpazan, Ermenice başpiskopos anlamındadır. Fransızca baskılı olduğu gibi bırakıldı. Çevirenin notu derken, Vartan bir yandan da konuştukları konunun ne olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Maro, Adni ve Araxi cıvıl cıvıl konuşuyorlar, sohbet ediyorlardı. Nayiri sessiz sedasız oturuyordu. Hala nurun kor gibi bakışlarının etkisindeydi. Gece yarılanmak üzereydi. Tören başkanı salondakilerden sessizlik rica etti. Başpiskopos bir konuşma yapacaktı. Yaşlı adam önce davetlilere İngilizce hitap etti. Sonra Vartan'ın kendini, milletine ve Ermeni sorununu adamasından dolayı nedenle müteşekkir olduklarını belirtti. Sözlerini Ermenice sürdürerek cemaatin Vartan'ın hizmetlerinden ötürü onurlandırmak istediğini söyledi. Mikrofona geçme sırası New York Belediye Başkanı'ndaydı. Deneyimli politikacı, uzlaşmacı ve çok barışçı bir konuşma yaptı. Bu akşam aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Ayrıca Amerikan Ermeni cemaatinin en saygıdeğer üyesinin yanında bulunmaktan duyduğu mutluluğu da belirtmeliyim. Kendisi gerçek bir siyasal bilgiler uzmanı ve sosyal sorunları çözmeden asla yarı yolda bırakmayan bir halk avukatıdır. Aynı zamanda da Ermeni kültürünün bir temsilcisidir. Dost çevremizin dışında da onun üyesi olduğu etnik grubu adına yaptığı sonsuz etkinliklere hayran olan insanlar var. Burada o insanların adına da dostumuzu onurlandırmaktan şeref duyuyorum. Belediye başkanı sözlerini bitirirken çılgın alkışlar salonu doldurdu. Vartan sanki iki el boğazını sıkıyormuş gibi hissetti. Kalabalığın tezahüratı bitmek bilmiyordu. Belediye başkanı söyleminin sonunda Vartan Armen'e gelecekteki girişimleri için şimdiden başarılar diledi. Organizasyon başkanı coşkulu bir sesle Vartan'ı kürsüye davet etti. Baylar bayanlar, şimdi sözü onur konuğumuz Bay Vartan Armen'e bırakıyorum. Yeniden çok kuvvetli bir alkış salonu çınlattı. Vartan koltuğundan kalktı, kürsüye yürüdü, çok gergindi. Hayır, asabi oluşu böyle geniş bir kalabalığa hitap edecek oluşundan değildi. Bu tür kalabalık önüne çıkmaya alışıktı. Karşıt olanlar ve eleştirmenler de içinde olmak üzere. Garip bir ironi vardı bu işte. Hemşerileri onu çılgın alkışlarla karşılarken karısı ona sırtını dönmüştü. Aynı anda yüzünde patlayan onlarca flaş onu, üzüntüsünü, karma karışıklığını gizlemeye zorladı. Sırpazan, hayır, Patrik babamız anlamında Ermenice, Fransız baskısında kullanıldığı şekliyle bırakılmıştır. Sayın Belediye Başkanı ve değerli dostlarım. Boğazı kurudu. Kürsünün üzerine bırakılmış bardaktan bir yudum su içti. Birden gözünün önüne Güney Anadolu'daki idam sehpası geldi. İki Osmanlı askeri eşliğinde ilerlerken trompet sesleri duyuluyordu. Maro, oğlunu görmesine kimsenin engel olamayacağını yüzüne haykırıyordu. Bir yudum su daha içti, kendine gelmeye çalıştı. İzleyiciler arasında bir tek Maro, kocasının kısa bir süre boyut değiştirdiğini fark etmişti. Bu gece ilk söylemimi yaptığım günden daha gerginim. Onlarca yıl önceydi. Osmanlı İmparatorluğu son günlerini yaşıyordu. O zamanki Türk Millet Meclisi'nde bir konuşma yapmam gerekti. Öyle korkmuştum ve yüreğim öyle çarpıyordu ki o zamanki dostum ve kurtarıcım Halit Paşa elindeki dosyaları yere atarak beni kendime getirmeye çalışmıştı. Bu gece yine çok, çok heyecanlıyım ve Halit Paşa'yı çok özledim. Bu ülkeye 30 yıl önce karım ve oğlumla birlikte geldik. Türklerin Ermenilere uyguladığı zulümden ve işkenceden kaçıyorduk. Amerika bizlere, biz kovulanlara, aşağılanmış olanlara ve adalete susayanlara gerekli saygınlığı göstererek kabul etti. Bu karşılamayı hak etmek ve yanıtlamak için hepimiz çok çalıştık. Yaşam seviyemizi üst düzeye çıkarmaya gayret ettik. Vartan sözlerini Amerika'nın cemaatlere karşı tutumundan bahsederek sürdürdü. Sonunda sözü yüreğini sıkıştıran, içini acıtan konuya getirdi. Politika. Ne yazık ki sokaktaki Amerikalı politikayı ve politikacıları onursuz, saygınlığı olmayan meslek erbabı gibi görüyor. Oysa bilinenin aksine bu meslek çok fazla yetenek ve arzu gerektiriyor. Günümüzde politika hoşgörüyü yaslayan bir büyücü olmaktan kurtarmak gerekiyor. Farklı kültürlerin bu mesleği yerin dibine batırmasına son vermek gerekiyor. Dinleyiciler arasında Vartan'ı onaylayan mırıltılar duyuldu. Politikayı güç kazanmak için bir atlama tahtası gibi gören gençlerimizi suçlamayacağım. Bu insanlar bir meslek dalında namuslarıyla çalışıp başarı sahibi olamayanlardır. Onlar konusunda ne söyleyebilirim ki? Ortada bu sözlerimi doğrulayan bazı gerçekler var. Makalelerim sık sık eleştirmenlerden sert tepkiler almama neden oldu. Hepsine var gücümle katlandım çünkü günümüzün aktüel politikasına karşı çıkıyorum. İnançlarımdan ödün vermeyeceğim. Bu yönde konferanslar vereceğim, kalem koşturacağım. Gençleri suçlamıyorum. İsrar ederek hiç kimse Washington'a hedef alan bir söylevi beklemiyordu. Gerçek olan bir şeyi, soykırımı, bizim soykırımımızı adilce masaya yatırmaktan kaçınıyorlar. Bir lütuf yapacaklarını varsayıp kaçınıyorlar. Bütün ölülerin ötesinde bir ölüm var. İşte ben bu ölüm için yazıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Tüm yapıtlarımda bizi sonsuza kadar boğan hıçkırıklarımızı, ağıtlarımızı dile getirmeyi sürdüreceğim. Öldürülüp, kılıçtan geçirilip, yok edilmeye çalışılanlar aslında toprağa gömülemedi. Ve soykırıma uğramış tüm milletler ölülerini gerçek anlamda gömmedikleri sürece kendi kendileriyle barışamayacak, huzur bulamayacaktır. Ermeniler birçok millette olduğu gibi ölüleri için yas tutamadılar. Ölülerini yüreklerine gömdüler. Dünya bu gerçeği kabul edinceye kadar da bu acıyı yüreklerinde saklayacaklar. Salonda bulunanların büyük çoğunluğu, özellikle de Nayiri ve Maro, Vartan'ın bu yaklaşımını ve uyarılarını yürekten onayladılar. Vartan, makartizme çatarak elit Amerikalıları ve entelektüelleri kovalayarak kurban etmelerini kınadı. Vartan'ın yaptığı konuşmanın daha önceden hazırlayıp teslim ettiği ile hiç alakası yoktu. Gözünün önüne idam sehpasının geldiği an birden ani bir içgüdüsel kararla konuşmanın içeriğini bütünüyle değiştirdi. Yaşadığı o korkunç olaylarda insanlık dışı siyasal uygulamaların sonucu değil miydi? Vartan bu gecenin ona dayattığı, sergilemek zorunda olduğu davranışın gereklerini bir kenara ittiğinin farkındaydı. Geriye dönüş yapmadan kısa söylemini kaba bir tarzda noktaladı. Hepinize beni onurlandırdığınız için yürekten birer birer teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli ve hassas bir konuyu dile getirmeme olanak tanıdınız ve... Başpiskoposa doğru dönerek doğrudan ona hitap etti. Lütfen Sayın Piskopos, bizi bağışlayın. Burada hazır bulunan herkes birbirine karşı iyilik ve hoşgörülü davranmayı bildiğini kanıtlamaya çalışıyor. Bütün salon ayağa kalktı. Vartan yerine döndü. Davetliler ve şeref masasında oturanların coşkun ve iştenlikle alkışları salonu inletti. Belediye reisi Maro'nun kulağına eğildi. Kocanız gerçek bir hatip, Madame Armen, ve sıra dışı bir adam. Yazık ki fikirlerimiz her zaman uyuşmuyor. Bu imalı uyarıdan biraz şaşıran Maro hemen cevabı yapıştırdı. Bir şey söylemek istediği zaman hiçbir şey onu durduramaz. Belediye başkanı bile. Bravo adam, doğru noktaya değindiniz. Tam söylemek istediğim gibi, iletilerini ulaştırma yeteneği yaslanamaz. Nezaket kurallarını çiğnemeden birbirine asabi gülücükler gönderdiler. Vartan yarattığı etkiden gurur duyuyordu. Otel görevlisiyle yaptığı kısa ağız dalaşının akşamı Nur'un aklına yeniden Nayiri geldi. Onca insanın arasından onu çarpan tek insan bu kıza olmuştu. Neden başını çevirip ona uzun uzun bakmıştı? Gerçekten garipti. Bu kadın bir anda ona şimdiye kadar duymadığı bir heyecanı yaşatmıştı. Bu yabancı birden hayatına dalmıştı. Nur onu kollarının arasına alıp sanki uzun bir ayrılıktan sonra kavuşmuşlar gibi sarılmak istemişti. Onu uzun zamandır tanıyormuş gibiydi. Doğal ki onun sıra dışı cazibesi de Nur'un ilgisini çekmişti ama onun aklını karıştıran kadının dış görünüşünden ayrı bir şeydi. Çevresine aynı anda hem yumuşacık hem de vahşi dalgalar yayıyordu. Böylece aynı anda hem çekici hem de ürkütücüydü. Tuhaf bir kadın, çok güzel, çok çekici ve aynı zamanda da kaygılı bakışlı. Nur kendini bir konuya konsantre etmekte zorlanıyordu. Telefonu açtı, kahvaltı istedi, sonra New York Times gazetesine uzandı. Gönderdiği kısa ilanların doğru yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmek istiyordu. Ana başlıkları hızla taradı. Borsa birkaç puan düşmüş ama en başta olanlarda bir değişiklik olmamıştı. Kore'ye giden son grup Türkler de dönmüştü. En sonunda da Howard Lehman'ın dedikodu köşesine bakıyordu ki satır arasına sıkışmış bir yazı dikkatini çekti. Nur Kardam adlı Türk milyoner New York'ta bulunduğu Bugünlerde Max Yerman'ın avukatlık bürosunda çalışan genç avukat Nicole Lippert'le ilişkisini gizleme gereği duymadan lüks mekanlarda buluşuyorlar. Nur çok sinirlendi. Eğer Türk basını bu palavra haberi yayınlarsa oradaki ünüm zedelenir. Bu kızla ilişkiyi mesleki ve profesyonel düzeyde tutmalıyım. Bu kesinlikle Waldorf'un barında gördüğü muhabirin işi. Bu asılsız haber onu çileden çıkardı. Sonra birden içi umutlu oldu. Belki Maro Baryan da Lehman'ın yazısını okur diye düşündü. Ama hemen bu umut ışığı söndü. Okumuş olsaydı çoktan oteli arardı. Nur'un içi içini yiyordu. Belki de bunca yıl sonra benimle bağlantı kurmaktan çekiniyor. Annesinin neden onunla bağlantı kurma girişiminde bulunmadığını merak ediyordu. Onu görmek istiyor muydu? Kendisine yönelttiği bu sorular, gelecekteki karşılaşmaları konusunda onu korkutmaya başlamıştı. Eğer annesi kendisiyle konuşmayı reddederse ne yapardı? Onu böylesine itmesine dayanamazdı. Bu düşünceleri hemen beyninden kovmak için çok kısa bir süre sonra annesini kollarına alacağını hayal etti. 14. Waldorf'taki gece Ermeni basınında geniş yankı uyandırdı. New York gazeteleri ise ölçülü davranarak belli sınırlar içinde söz etmekle yetindiler. Ermenilerin evine her taraftan tebrik telgrafları, telefonlar yağıyordu. Ama böyle ilgi odağı olmak bile Maro ile Varta'nın ilişkilerini düzeltmeye yetmemişti. Aynı çatı altında kirayı paylaşarak yaşayan iki kiracı gibiydiler. İş yerinde ise konuşmaları en aza inmişti. Yalnız işle gazeteyle ilgili profesyonel bir iki cümle ediyorlardı. Saat akşamı 9:30'uydu ve Vartan hala eve dönmemişti. İki kişi için hazırlanmış olan masa günlerdir ellenmeden duruyordu çünkü. Her biri ayrı ayrı mutfağa girip bir şeyler atıştırıyordu. Maro akşam haberlerini dinlemek için odasına çıkmak üzereydi ki Varta'nın sokak kapısını açtığını duydu. Hafta sonu yayınlanacak başyazıyı bitirebilmek için geç vakte kadar çalıştım. Vartan bir an ikilemde kaldı, sonra ekledi. Bu öğleden sonra seninle konuşmak istiyordum ama alelacele gittin. Maro, Vartan'ın o çok iyi bildiği inatçı tavrını takınmıştı. Çok geç Vartan, ben İstanbul'a gidiyorum. Bugün öğleden sonra biletimi satın aldım. Vartan sendeledi ve koltuğun sırtını yakaladı. Yasaklıyorum diye gürledi. Derhal o bileti geri satacaksın. Burada kalmanı istiyorum. Ben... Yeter Vartan. Sen bana hiçbir şeyi yasaklayamazsın. Bir an soluklanmak için sustu. Bunu çocuklara nasıl açıklayacaksın diye Vartan bir kez daha sormayı denedi. Senin için önemli olan çocukların önünde görüntüyü kurtarmak. Onlara gerçeği anlatacağım. Nayiri'den gelip evde sana yardım etmesini ve gazetede benim yerime işleri kurtarmasını istedim bile. Tanrı aşkına Maro, aklını mı kaçırdın sen? Çocuklara her şeyi anlatmak. Hakkımıza ne düşünecekler peki? Vartan tutuşmuştu. Onlar yetişkin insanlar Vartan. Ayrıca babalarının yaşam üzerine ileri sürdüğü kutsal fikirlere de uzun zamandır kulak astıkları yok. Yolculuk parasını nereden buldun? Ödünç aldım. Kimden? Maro doğal ki Nubar'ı ele vermeyecekti. Lafı değiştirdi. 3 haftaya kadar gidiyorum. Vartan şaşkınlıktan olduğu yerde kala kaldı. Karısı ise topuklarının üzerinde dönüp odasına gitti. Maro'nun gözüne uyku girmiyordu. Vartan'la sürüp giden bu münakaşalar canına yetmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde içinin sıkıntısı daha da arttı. Kendini düşüncelerinin akışına bıraktı. Belki de çok acele karar vermişti. Böyle davranmakla birliktelikleri biter miydi? Binlerce benzer düşünce beynine üşüştü. Vartan'ın gururunu rencide ettiğini, yaraladığını düşündü. Dostun düşmanın önünde sergilediği o gülünç görüntü aslında acıklı biçimde kusurlarını gizlemeye çalışmaktı. Gecenin sonunda her zamanki gibi sert, itici ve antipatik davrandım ama kararımdan dönmeyeceğim. Kendimi suçlamaktan da vazgeçmeliyim dedi. Irving, Leonard, Nur'a bir dedektif tutmasını önerdi. Göreceksin, Charles Burtu harika bir profesyoneldir. Tabii ki Sherlock Holmes gibi çalışmıyor ama eline aldığı işleri başarıyı üstesinden geliyor. Hoşuna gidecek. Soruşturmalarını çok gizli ve etkili biçimde sürdürür. Seni anlıyorum. Sen illaki şu avukat kızla amatör yöntemlerle araştırmayı sürdürmek istiyorsun. İstanbul'un günlük gazetelerinin başını çeken Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet, New York Times'ın Nicole ve Nur hakkındaki yazılarını aynen yayınlamıştı. Altan, hattın çabuk bağlanmasını dileyerek telefonu açtı. Bu normal değil diyordu ısrarla. Neden birden basın seninle ilgilenmeye başladı anlamıyorum. Üstelik burada daha önce basına hiç konu olmamıştın. Oysa birden gazeteler senden söz etmeye başladı. Sanki daha iyi tanınmanı isterlermiş gibi bir de resmini eklemişler. Bu iş çok tatsız. İşin içinde bir tuhaflık olduğunu sezmiyor musun? Evet, belki. İyi de bu konunun seni neden bu denli sinirlendirdiğini anlamıyorum. Gencim, bekarım, zenginim. Bu tür aptal özellikler pek çok kadın okurun ilgisini çeker. gazetenin tirajı yükselir. Bu yazılar içimde girdaplar oluşturdu benim. Üstelik tam 3 farklı Türkçe günlük gazete birden aynı haberi geçiyor. Tabii buna haber denebilirse. Kuşkularım var diye yeniden ısrar etti Altan. Her gece senin gibi düzinlerle erkek Waldorf'ta güzel kadınlarla yemek yiyor. Ama ertesi sabah gazetelere konu olmuyorlar. Yoksa bana karşı komplo kurulduğunu aklında takıp paranoya krizine mi girdin? New York'ta yaşayan böyle küçük flörtler İstanbul'da kimsenin umurunda değildir. Hiçbir bekar adam güzel bir kızla bir bardak içki içti diye olay haline getirilip ortaya dökülmez. Tam tersine. Altan, Nur'un bu aşırı özgür tavrı karşısında şaşırmıştı. Tam yanıtlamayı hazırlanıyordu ki hat kesildi. Kardeşinin gazetecilere böyle kar kaynağı oluşturmasına çok hırslanmıştı. Çünkü böyle sergilenmek onun özel yaşamını yıkabilirdi. Eğer bu manevralar Nur'un aile işlerine karışmasını engellemek için yapılıyordu ise iplerin kimin elinde olduğunu tahmin etmek zor değildi. Ramazan. Çünkü o hiçbir zaman Kardam İmparatorluğu'nun yönetim işlerinden uzaklaştırılmış olmayı yedirememiş, kabullenememişti. Babamın sağlığında ağzına mandal takmıştı. Şimdi harekete geçti. Bir iki gazeteciyi beslemek onun için zor değildi. Yanılmayı çok isterdim ama hiç sanmıyorum dedi kendi kendine Altan. Kısa süren şiddetli yağmur Manhattan'ın havasını temizlemişti. Gökdelenlerin pencereli cephelerinde güneş bir pencereden bir diğerine yansıyordu. Güzel bir sonbahar günü başlıyordu. Özgür Ermeni gazetesine doğru ilerleyen taksinin yolu hava metrosunun New York'a özgü teleferik gibi havada gidip gelen bir tür metro çevrenin notu altından geçiyordu. Mahallede yayaların sayısı asfalttaki çukur sayısından bile fazlaydı. Büyük mağazaların ilan panoları dışında her şey Nur'a İstanbul'da iş yerlerinin bol olduğu bir caddeyi hatırlatıyordu. Hot dog satıcıları ellerindeki çıngıraklarla gelip geçenin ilgisini çekmeye çalışıyorlardı. Bir sürü hamal göze çarpıyordu. Kimi sırtında bir yük taşıyor, kiminin elinde bir sandık meyve. Gazete dağıtıcısı 3 tekerlekli küçük kamyonetinden dışarı kocaman bir gazete paketini fırlattı. Paket kaldırımda yürüyenlerin ayaklarının dibine düştü. Metro girişinde iki sokak serserisi meraklı gözlerle etrafı izliyorlardı. Taksi bir kapının önünde durdu. Nur şoföre sordu. Burası olduğundan emin misiniz? Evet bayım, adres burası diye şarkı söyler gibi yanıtladı şoför ve çilingir dükkanının yanındaki daracık kapıyı işaret etti. Kapıda ne numara vardı ne de belirleyici bir pano. Dükkanın üst katına daracık bir merdivenle çıkılıyordu. Bu görüntü Nur'a Osmanlı konaklarındaki hizmetçi odalarının girişini hatırlattı. Yukarı çıktıktan sonra koridorun yegane kapısını biraz da çekinerek tıklattı. Kendini tavana kadar tepeleme gazeteyle dolu bir odada buldu. İki genç adam ve orta yaşlı iki kadın mürekkep lekeleriyle dolu masalarının arasında öylesine işlerine dalmışlardı ki hiçbiri içeriye birinin girdiğini fark etmedi. Eski Ermenistan sınırlarını gösteren bir haritı duvarı kaplıyordu. Sol taraftaki loş salondan baskı makinesinin tıkırtıları duyuluyordu. Sağ tarafta kapısı ardına kadar açık bir oda vardı. Orada da biri çalışıyordu ama üst üste yığılmış dosyalar nedeniyle yalnız beyaz saçları gözüküyordu. Bir kadındı bu. Başını önündeki işinden kaldırdı, gözlüğünü çıkardı ve Nur'a nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Bir ilan vermek istiyorum. Gayet tabii. Tekste hazırladınız mı? İngilizce yazdım. Acaba rica etsem benim için bu yazıyı Ermenice'ye çevirir misiniz? Nur cebinden Waldorf Astoria antetli bir kağıt çıkardı ve kadına verdi. Kadın yeniden gözlüğünü taktı ve yazıyı okumaya başladı. Bir yandan da dudaklarını kemiriyordu. Soru dolu gözlerle Nur'a baktı ve bir kez daha ilan yazısını okudu. Acil. 14 Eylül 1891 İstanbul doğumlu Maro Balyan aranıyor. Kızlık soyadı Tevonyan olan Maro Balyan çok önemli bir mirasın sahibidir. Madame Balyan'la bağlantı kurulmasını sağlayan şahıs ödüllendirilecektir. Başvuruların Waldorf Astoria Oteli'nde Nur Kardam'a yapılması rica olunur. Kendisi vasiyeti uygulamak için görevlendirilmiştir. Kadın yeniden Nur'a baktı. Bu kez daha cana yakın bir hali vardı. Bir dakika beklerseniz ben çeviriyi yapayım. O anda kapıda Nayiri belirdi. Heyecandan kapıya yaslandı, yüreği çılgın gibi çarpıyordu. Önünde duran bu ince yapılı, harili yeşil gözlü genç adam, Waldorf'ta rastladığı adamdı. Lütfen bir Roma gelin, sanırım size yardım edebilirim. Nur başını çevirdi ve kendisini çok etkileyen o kadınla yüz yüze geldi. Ayağında jean, makyajsız, böyle doğal haliyle daha da güzeldi. Adım Nur Kardam, bir an durakladı ve ekledi. Sanırım sizi Waldorf'ta görmüştüm. Nayiri'nin gözlerinde muzip bir ışık yanıp söndü. Evet Bay Kardam. Evet tamam Kardam. Geçen gün anlayamadığı ad buydu. Annemin olmadığı zamanlarda yerine ben bakıyorum. Bu hanım ise düzeltmenimizdir. Adım Nayiri Armen. Nayiri Nur genç kızın adını söylerken öyle vurguladı ki Nayiri gözüne daha da romantik gözüktü. İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Birini bulmakla görevlendirildim. Nayiri şaşırmıştı. Türkiye'den bu iş için mi geldiniz? Önemli olmalı. Aslında ilan vermenin hiç de gerekli olmadığını söyleyebilirdi ama onu ayartma şansını kaybetmekten korktu. Nur'u yeniden görmekten ve ilgilendiği işi öğrenmekten çok hoşlanmıştı. Bir Türk avukatı annesini arıyordu. Bir miras. Evet, ilanda belirtildiği gibi bir miras ama bağışlayın, ayrıntıları açıklayamam. Meslek sırrıdır. Anlıyorum diye yanıtlayan Nayiri, Nur'a yiyecekmiş gibi baktığını farkında değildi. Her şey bir yana, bu deli saçması hikayedeki en inanılmaz nokta şuydu. Bir avukat, dünyanın öbür yarısından kalkıp ta buralara, annesine büyük bir mirasa konduğunu haber vermeye gelmiş. Daha neler? Nayiri, bu haberi öğrendiği zaman, babasının yüzünü alacağı şekli düşünüyordu. Bir Türk avukat, karısını arıyordu. Çünkü ona teslim edilecek altın ve değerli taşlarla dolu bir kutu vardı. Ben kişisel olarak ilanınızla ilgileneceğim. Yarınki gazetede yayınlanır. Teşekkür ederim Nayiri. Telefon konuşmalarını kesintiye uğrattı. Ahizeyi kaldırırken bukleli saçlarla çevrelenmiş başını karşısındakini tahrik edecek biçimde salladı. Evet baba, şu anda meşgulüm. Ben seni biraz sonra ararım. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim dedi Nur. Aksine mutluluk duyarım ve ekledi. Bazen insanlar ilandaki numarayı aramak yerine burayı bize ararlar. Waldorf'tan kolayca size ulaşılıyor mu? Nayiri, Nur'un gerçekten de Waldorf'ta kalıp kalmadığını öğrenmek istiyordu. Evet tabii. 419 oldu daire. Nayiri gülümsedi. Yanlış anlamadıysam bana oda numarasını veriyor diye düşündü. Mutluydu. New York'ta ne kadar kalacaksınız? Madame Balyan'ı bulana kadar. Ama bana tanınan ve uyumak zorunda olduğum bir süre var. Ne yazık ki birkaç hafta kaldı. Korkarım zaman daralıyor. Eğer siz de bilgi edinebilirseniz çok sevinirim. Saat kaç olursa olsun beni aramaktan çekinmeyin. Minicik bir ayrıntı bile bu insanı bulmak için bir iz olabilir. Nayiri bunu yapacağından emindi. Önce onun oteline dönmesini bekleyecek. Sonra gece arayıp ona hemen anlatması gereken bir geri olduğunu söyleyecekti. Böyle yapmakla onun meselesiyle hızla ilgilendiğini kanıtlayacaktı. Emin olduğu bir şey vardı. Nur'u ikinci kez kaybetmek istemiyordu. Oteline döndüğünde Nur esini düşündü. Altan gibi o da gazeteleri okumuştu. Mutlaka ve hırsından deliye dönmüş olmalıydı. En iyisi arayıp gerçeği öğrenmekti. Esin başta olayı bilmiyormuş gibi davranıp sağdan soldan konuştu ama sonunda dayanamadı ve şöyle dedi. Kutlarım Nur, Nicole gibi güzel bir kızla New York'ta iyi vakit geçer. Araştırmanın neden bu kadar uzadığını anlamak zor değil. Nur ona mantıklı olmasını söylemek istedi. Ondan ilk uçağa atlayıp gelmesini ve olayı gözleriyle görüp sonra yargılamasını isteyecekti. Türk basınının onunla uğraştığından ve parmaklarına doladıklarından hiç kuşkusu yoktu. Böyle yalan dolan yazılar onu kadın peşinde koşan birisiymiş gibi göstermekle ününe gölge düşürmeye çalışıyorlardı. Esin, lütfen bu kadar saf olma. Nicole ile ilişkim tamamen profesyonel. Birileri beni böyle playboy gibi gösterip sorumluluk alabilecek ciddi bir yönetici olamayacağımı kanıtlamak istiyor. Birinin bana zarar vermek istediği kesin. Bu fikirlere ortak olma lütfen. Rica ediyorum. Esin hiç istemediği halde kıskançlıktan kıvranıyordu. Ona inanmak istiyor, böyle saçma bir nedenle ilişkilerini kuşkularla bulandırmak istemiyordu. Nur'u seviyordu. Bunu kendisine söylemek için onun dönüşünü bekleyecekti. Nur hem tuzağa düşmüştü hem de Esin'in güvenini sarsmıştı. Sana daha fazlasını anlatamam. Yalnız bana güvendiğini ve bu yazıları unuttuğunu bilmek isterdim. Esin'in yanıtı biraz umut vericiydi. New York'ta oluşuna seviniyorum. Böylece geleceğimizi düşünecek zamanımız olur dedi ve telefonu kapattı. 10. ayrımın sonu sayfa 158.